Ayrım 54, sayfa 499. Yıl 1934, 1 Ocak 1934, 31 Aralık 1934. Dipnot, 1934 yılı, bu yılki büyüme hızı genel ortalamaya göre %10'un üzerinde. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Ankara, Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ile Kiracıları romanları yayımlanır. İçişleri Bakanlığı, Yargıtay Emlak Bankası Genel Müdürlüğü binaları hizmete girer. Mimar Holzmeister. Sivas Müzesi açılır. İlk Avukatlar Birliği Kongresi İzmir 5 Ocak. Maliye Bakanı Abdülhalik Renda istifa eder, yerine Fuat Ağralı atanır. 3 Şubat. Cenap Şahabettin'in ölümü 13 Şubat. Bayındırlık Bakanlığı'na Ali Çetinkaya atanır 16 Şubat. Bakanlar Kurulu kararı ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale illerini içine alan 2. Genel Müfettişlik yani Trakya Umumi Müfettişliği kuruldu. 19 Şubat ilk Umumi Müfettiş İtali Öngören'dir. Hikmet Bayır'ın İstanbul Üniversitesi Türk İnkılap Enstitüsü'nde ilk dersi vermesi 4 Mart. 18 Mart'ta Çanakkale Deniz ve Kara Zaferleri kutlanacaktı. Hükümet adına İçişleri Bakanı Şükrü Kaya konuşacaktı. Gazi Bakan'a okuması için şu metni verdi. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bu gönül yüceliğini şimdiye kadar hiçbir asker, devlet adamı, sanatçı ve filozof gösteremedi. İsmet Paşa'nın Ankara'da İnkılap Tarihi Kürsüsü'nün ilk dersini Hukuk Mektebi'nde vermesi 20 Mart. Fethi Okyar Londra Büyükelçiliği'ne atanır 31 Mart. Türk Hukuk Kurumu kurulur 9 Nisan. İstanbul Üniversitesi'nde İktisadi ve İçtimai İlimler Enstitüsü'nün açılışı 11 Nisan. Kemalettin Sami Paşa'nın ölümü 15 Nisan. Basmane Afyon Demiryolu satın alınır 27 Mayıs. Basma eser ve resimleri derleme kanununun kabulü 21 Haziran. Milli Musiki ve Temsil Akademisi kanunu kabul edilir. Çok kapsamlı olduğu için uygulanamayacaktır. Konservatuvarın ve Devlet Opera ve Tiyatrosu'nun kurulması ileriye kalır. Hikmet Bayır'ın Eğitim Bakanlığından istifası, yerine Abidin Özmen'in atanması 9 Temmuz. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Cemil Bilsel'in atanması 10 Temmuz. Harp Okulu'nun 100. açılış yıl dönümünün kutlanması 30 Ağustos. 9 Eylül 4. Milletler Arası İzmir Panayırı Fuarı. Sovyetler, İngiltere ve Irak devlet düzeyinde katılırlar. Türkiye Milletler Cemiyeti Konseyi üyeliğine seçilir 17 Eylül. Milletler Arası Parlamentolar Kurultayı İstanbul'da toplanır 24 Eylül. Dil Bayramı'nın kutlanması, Halk Evi'nde yapılan toplantıya Gazi de katılır 26 Eylül. Diş Hekimliği Kurultayı'nın toplanması 26 Ekim. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin adı Ulus olur. Ayasofya Camisi'nin anıt müze olması hakkında Bakanlar Kurulu kararı 24 Kasım. Himaye-i Etfal'in adı Çocuk Esirgeme Kurumu'na çevrilir 4 Aralık. Menemen'de Kubilay Anıtı açılır. Sanatçı Ratıp Aşir 26 Aralık. 8 Ocak günü İktisat Bakanı Celal Bayar bütün gazetelerin temsilcilerini kabul etti. Memleketin sadece tarım ürünleri ve ham madde ülkesi olarak kalamayacağını, mutlaka sanayileşmesi gerektiğini belirterek 5 yıllık sanayi planının esaslarını özetledi. Kurulacak fabrikaları ve işletmeleri, işletilecek madenleri, çalıştırılacak işçilerin sayılarını ve kaça mal olacaklarını açıkladı. Yeri belirlenmiş fabrikaların adlarını verdi. En büyük fabrika Kayseri'de kurulacaktı. Sanayileşme için gerekli mühendis ve teknisyenler yurt dışında yetiştirilecekti. Bugüne kadar gönderilenlere bu yıl 50 öğrenci daha ekleniyordu. Gazetecilerin açıklanan büyük program karşısındaki sevinçli ve şaşkın hallerine içinden keyifle güldü. Eski Yunanistan Başbakanı Venizelos 12 Ocak 1934 günü Oslo'daki Nobel Ödül Komitesi Başkanlığı'na bir yazıyla başvuruda bulundu. Bay Başkan, 7 asıra yakın bir süre zarfında Yakın Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük bir kısmı kanlı mücadelelere sahne olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın muhasımlarına karşı yaptığı milli harekatın galibiyetle sonuçlanmasını müteakip 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bu istikrarsız duruma son verdi. Bir milletin hayatında bu kadar kısa bir süre içinde böylesine köklü bir değişim nadir vuku bulmuştur. Teokratik bir rejim içinde yaşayan, din ile hukuk kavramlarının birbirine karıştığı çökme yolundaki bir imparatorluğun yerini güç ve hayat dolu modern ve milli bir devlet almıştır. Büyük devrimci Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı hızla mutlakiyetçi sultanlar rejimi yıkılmış ve gerçekten laik bir devlet kurulmuştur. Millet tümüyle çağdaş uygarlıkların önünde yer almak için şevk ile ilerleme yolunda bir atılım yapmıştır. Barış-ı Takviye Hareketi yeni ve seçkin Türk Devleti'ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleriyle birlikte yürümüştür. Türkiye yabancı unsurlarla meskun vilayetlerini terk etmek hususunda tereddüt etmemiş ve antlaşmaların belirtildiği üzere kendi milli sınırları ile samimi şekilde iktifa ederek yakın doğuda barışın gerçek bir savunucusu olmuştur. Kanlı mücadeleler nedeniyle uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan biz Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yerini alan bu ülkede vuku bulan, bu köklü değişikliğin etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu faciasının hemen akabinde kendini yenileyen Türkiye'ye bir anlaşma fırsatı görerek elimizi uzattık. O, bu uzanan eli samimiyetle kabul etti. Ciddi anlaşmazlıklarla ayrılmış olan milletlerle samimi bir barış örneği veren bu yakınlaşmadan sadece iki ülke için olduğu kadar yakın doğu barışı için de yararlı sonuçlar doğmuştur. Barışın borçlu olduğu bu kıymetli katkının sahibi kimse Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'dır. Bu nedenle 1930 yılında Yunan Hükümet Başkanı sıfatı ile Ben Türk-Yunan Paktı'nın imzası ile Yakın Doğu'da barışa doğru yeni bir devir başlarken Mustafa Kemal Paşa'yı Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım. Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. E.K. Venizelos. Eski büyük düşmanı tanıdıkça hayran olduğu Gazi'yi barış ödülüne aday gösteriyordu. Kuruldu olsa herhalde bu ödülün verilmesi için çok mücadele ederdi. Olay büyük insan düşmanının bile büyüklüğünü kabul ettiği insandır özdeyişi için tam bir örnekti. Dipnot, Nobel Ödül Komitesi'ne barış ödülü için 300 kadar öneri gönderilmişti. Komite barış ödülünü silahsızlanma hareketlerindeki gayretleri dolayısıyla İngiliz İşçi Partisi lideri Arthur Henderson'a vermiştir. Kaynak Zafer Çakmak'ın incelemesi. Gazi'ye Kırşehir öğretmenleri bir şikayet mektubu yollamışlar, birkaç aydan beri aylıklarını alamadıklarını bildirmişlerdi. Mustafa Necati Bey'in ölümünden sonra bu konuda ilgililer gevşemişlerdi demek ki. Gazi'nin akşam yemeğine misafirleri vardı. Eğitim Bakanı Hikmet Bey'i de çağırdı. Kar yağıyordu. Bakanın arabası Çankaya yokuşunu oldukça zor tırmandı. Gazi yemeğin sonuna doğru öğretmenlerin şikayetini açtı. Hikmet Bey durumu idare etmeye yöneldi. Sanki birkaç aydan beri kar varmış gibi, havalar kış, belki de onun için postalar işlememiştir diyerek aylıkları geciktirenleri korumak gafletinde bulundu. Gazi dehşetli içerledi. Ya, demek kışın kuşatması altındayız. Demek onun için öğretmenler birkaç aydır aylık alamıyor. Sonunda bana başvurmak zorunda kalıyorlar. O halde şimdi kalkar gider hem yolu açarız hem Kırşehir'de öğretmenlerin dertlerini yakından dinleriz. Yaver'e yola çıkıyoruz dedi. 31 Ocak 1934 gece yarısı otomobillerle yola çıkıldı. Misafirlerden bazılarını ve Genel Sekreter Ruşen Eşref Ünaydın'ı da birlikte götürdü. Bir ara sis yüzünden yolu kaybettiler. Bir köy kahvesine sığınarak sobayı yaktırıp ısındılar. Tekrar yola çıktılar. Bütün otomobiller yolda iki kez kara saplandı. Ancak saat 17'de Kırşehir'e gelebildiler. Gazi bütün öğretmenleri çağırdı, hepsini dinledi. Tabii hepsinin aylıkları tıkır tıkır ödenmişti. Kusurluları unutamayacakları biçimde azarladıktan sonra dedi ki, ''Herkesten ve her şeyden önce öğretmenlerin aylıkları verilecek. Öğretmenlerin değerini, önemini anlamayanın aramızda yeri yoktur.'' Öğretmenlere, ''Çocuklarınıza hayatla ilgili birçok küçük beceriler, el işleri öğretin.'' dedi. İlkokulu, ortaokulu bitiren bir erkek çocuğumuz, hayatla ilgili pratik şeyler, bir şeyleri onarmayı bilsin. Kızlar dikmeyi, yama yapmayı, örmeyi, düğme dikmeyi öğrensinler.
Öğretmenler gururla öğretiyoruz dediler. Güzel, teşekkür ederim.
Öğretmenlerin sorununu çözmüştü. İç rahatlığıyla Kırşehir'den ayrıldı. Karlı havada zorlukla saat 21.30'da Yerköy istasyonuna gelebildiler. Hava çok soğuktu. Geceyi kör hatta çekilmiş bir vagonda geçirdiler. Gazi Ankara'ya dönmek istemedi.
Buraya kadar gelmişken Yozgat'a gidelim dedi.
Vali eski Kuvvayi Milliyecilerden Bekir Sami Baran'dı. Valiye haber verildi. Yozgat Gazi'yi karşılamaya hazırlandı. Şehir bayraklarla süslenirken Vali Yerköy Yozgat arasındaki karlı buzlu yolu açtırdı. Kendi de Yerköy'e geldi. Kafileyi Yozgat'a girmeden atlılar karşıladı. Yozgat'ta binlerce insan yağan karın altında bekliyordu. Gazi'ye büyük sevgi gösterdiler. Gazi halkın hatırını sordu. Valiliği, ordu evini, halk evini, belediyeyi ziyaret etti. Sonra lisede derslere girdi. Her yerde dinliyor ve konuşuyordu. Geceyi Yozgat'ta geçirdi. Geç saatlere kadar Yozgat yöneticilerini dinledi ve düşüncelerini açıkladı. Yerköy'de özel tren bekliyordu. Sabah Yerköy'e gelip Kayseri'ye hareket ettiler. Kayseri'de müzeyi, Mimar Sinan Camisi'ni, Talas'ı ve uçak fabrikasını ziyaret etti. Fabrika avcı uçakları yapımına başlamıştı. Bu gelişme Gazi'ye ve beraberindekilere heyecan verdi. Türkiye uçak yapımında birkaç büyük ülke dışında dünyanın ilk ülkelerinden biri oluyordu. Kayseri'den Niğde'ye, oradan Konya'ya geçtiler. 7 Şubat'ta Ankara'ya döndüler, törenle karşılandılar. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 335-336. M. Önder: Atatürk'ün yurt gezileri sayfa 354-355. Atatürk'ün nöbet defteri sayfa 245-247. Kılıç Ali'nin anıları sayfa 602. İki gün sonra Atina'da ev sahibi Yunanistan, Türkiye, Romanya, Yugoslavya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Uzun süren ön çalışmalar sonuçlanmıştı. Büyük bir törenle Balkan Paktı Anlaşması imzalandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Maximos, Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu, Yugoslavya Dışişleri Bakanı Yevtiç bir telgrafla Gazi'ye saygılarını sundular, Gazi de Dışişleri Bakanlarını kutladı. Balkanlarda savaş için anlaşma olurdu. İlk kez Balkan Paktı ile Balkanlarda bir barış anlaşması imzalanıyordu. Anlaşma Arnavutluk ve Bulgaristan'ın katılımına da açık tutulmuştu. Dipnot: 9 Şubat 1933 İsmail Soysal, Türkiye'nin siyasal anlaşmaları sayfa 447. Bulgaristan'da 31 Temmuz 1938'de Balkan Antantı'na giriş anlaşmasını imza eder. 23 Şubat 1934 günü halk evlerinin ikinci kuruluş yıl dönümü Ankara Halk Evi'nde kutlandı. Salon, localar, balkon dolmuştu. Salona giremeyenlerin konuşmaları dinlemesi için yan kapılar açık bırakıldı. Necip Ali Bey ile Başbakan İsmet Paşa konuştular. Başbakan halk evlerine bugün 24 halk evi daha katıldığını müjdeledi. Buralarda bayram vardı. Halk evi sayısı 80'e çıkmıştı. Yalnız illerde değil, Bafra, Alanya, İnebolu, Urfa, Nazilli, Milas, Mudanya, Bergama, Kula, Silvan, Ünye, Ürgüp, Ödemiş gibi ilçelerde de halk evleri açılıyordu. Özetle dedi ki, halk evlerine yön gösteren düşünce yurtseverliktir. Halk evleri bütün vatandaşların ortak malıdır. Herkes burada bir araya gelerek vatanın geleceği için programlar geliştirecektir. Yeni Türklerin bilim, kültür ve spor çerçevesinde yetiştirilmesine çalışıyoruz. 1933 yılında halk evlerinde 1663 toplantı yapılmış, bu toplantılara 500.569 kişi katılmıştı. 915 konferans, 373 konser, 511 temsil verilmiş, bunları da 478.877 kişi izlemişti. Kitaplıklarda toplam kitap sayısı 60.000'i aşmıştı. Kitaplıklardan yararlananların sayısı 150.000'i geçiyordu. Sözcük, atasözü, masal, halk müziği, halk dansları, halk şiirleri, halk hikayeleri, yerel meslek terimleri derlenmekteydi. Amatörler için tiyatro kursları açılmıştı. Birçok büyük sanatçı bu kurslarda yetişecekti. Türkiye tarihi boyunca böyle bir canlılığı hiç yaşamamıştı. Gazi töreni radyodan dinledi. İşte hayalini kurduğu halk eğitim kurumu buydu. Doktor Reşit Galip Bey'i sevgiyle andı. Özlemişti. Dipnot Profesör Doktor Anıl Çeçen Halk Evleri sayfa 122-123. Devlet tiyatroları 500 bin seyirci sayısını 1960'ta daha aşamamıştı. Halk evleri bu sayıya neredeyse 1933'te yaklaşmıştır. Doktor Reşit Galip Bey hasta yatıyordu. Hastalığını grip sanıyordu. Nedense ateşi bir türlü düşmüyordu. Rafları kitaplarla dolu çalışma odasına taşıtmıştı yatağını. Doktor arkadaşları yataktan çıkmasına izin vermedikleri için yattığı yerde kitap okuyor, not alıyordu. Bazı İstanbul doktorlarının hastalığını öğrenip de geleceklerini öğrenince yeni bir yorgan aldırdı. Yorgandan artan son parasını da yardım isteyen bir öğrenciye yolladı. Gazi doktorun hasta olduğunu duyunca hemen Ruşen Eşref Bey'i evine yollamıştı. Ruşen Eşref Bey dönüşte doktorun bir şeyim yok, grip birkaç günde geçer dediğini, saygılarını sunduğunu söyledi. Birçokları gibi Gazi ve çevresi de doktoru grip sandı. Ankara'daki arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen arkadaşları Doktor Reşit Galip Bey'i birlikte muayene ettiler. Doktor zatürreydi, ateş 40'tı, nabız 170. Geç kalınmıştı. Ciğerleri ve bedeni ancak 2 gün dayanabildi. Kitaplarının arasında arkasında unutulmaz eserler bırakıp bir namus anıtı olarak 5 Mart 1934 sabaha karşı sonsuzluğa karıştı. Cenazesi çok kalabalık oldu. Cumhurbaşkanı cenaze törenine Genel Sekreter Ruşen Eşref Bey'i, Afet Hanım'ı ve Başyaveri Celal Bey'i yolladı. Çok üzülmüştü. Namazı Hacı Bayram'da kılındı. Herkes gelmişti. Cenaze alayının başı Sıhhiye Meydanı'ndayken sonu daha camideydi. Tabutu eller üzerinde taşındı. Yüzlerce çelenk tabutunun önünde gidiyordu. Cebeci de toprağa verildi. Hemen ertesi gün Ankara Halk Evi'nde Doktor Reşit Galip Bey için büyük bir anma töreni düzenlendi. Dipnot Ankara töreninde konuşanlar Necip Ali Küçüka, Kazım Nami Duru, Hıfzı Oğuz Bekata, Doktor Şükrü Yusuf, Doktor Ethem Vassaf, Doktor Yusuf, Münir Hayri Egeli, Enver Behna Şapolyo. Konuşmalardan sonra Doktor Reşit Galip Bey'i gösteren bir film ve cenaze töreni filmi gösterilir. Doktor için daha sonra Mersin'de, Adana'da, Aydın'da, Urfa'da, Rodos'ta, üniversitede, Giresun'da, Nazilli'de de anma törenleri yapıldı. Ölüm yıl dönümlerinde de anıldı. Ahmet Şevket Elman, Doktor Reşit Galip, Ankara 1953. Yener Oruç, Ulus Bilinci ve Devrim Bakanı Doktor Reşit Galip, basılmaya hazır dosya. Türk devrimi çok değerli bir aydınını kaybetti. Bilgi Yayın Evi'nin sahibi rahmetli Ahmet Küflü, Türk eğitiminin 4 büyük eğitim bakanı olan Vasıf Çınar, Mustafa Necati Bey, Doktor Reşit Galip Bey ve Hasan Ali Yücel için toplu bir kitap yazdırmayı tasarlıyordu. Ömrü yardımcı olmadı. Hukuk Mektebi'nde İnkılap Tarihi kürsüsünün ilk dersi 20 Mart günü Başbakan İsmet Paşa verecekti. Salon davetliler öğretim üyeleri ve öğrencilerle doluydu. İsmet Paşa her zamanki gibi özenli giyinmişti. Mektep müdürünün daveti üzerine alkışlar arasında kürsüye geldi. Milli mücadelenin ve devrimler tarihinin ikinci adamı ilk dersi vermeye başladı. Hanımlar, efendiler, Türk milletinin içinde yaşadığımız ve devam etmekte olan inkılabı, yabancı istilasına ve Osmanlı düzenine karşı çifte cepheli bir savaş ile başlamıştır. Milli mücadelenin hem bir kurtuluş savaşı hem Osmanlı düzenine karşı bir ihtilal olduğunu vurguladı. Osmanlı düzeni ile Türk devriminin özelliklerini açıklayarak şu gerçeği belirtti. Türk inkılabının hamleleri Osmanlı İslahat ve hatta ihtilal hareketlerinin devamı ve tekamülü değildir. Türk devriminin amacını da şöyle anlattı. Türk milleti olarak var olmak ve büyük insanlık ailesi içinde yüksek bir cemiyet olarak yaşamak. Uzunca süren ve çok dikkatli izlenen konuşmasını Gazi'ye saygıyla anarak bitirdi, kürsüden alkışlar arasında indi. Birçok insan içinde yaşadıkları devrimin önemini, anlamını, büyüklüğünü daha iyi anladı. Dipnot, bu konuşmanın tamamını okumanızı tavsiye ederim. Atatürk Devri Fikir Hayatı, 1. cilt sayfa 264-274. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Zogo'nun 1928'de Cumhuriyet rejimine son verip kendini kralı ilan etmesi, Cumhuriyet yönetimini kızdırmış, Tiran'daki Türk elçisi geri çağrılmış, 1934 yılına kadar yeni bir elçi gönderilmemişti.
bu kadar kayıtsızlığın yeterli ceza olduğu düşünülerek bir elçi gönderilmesine, Türk-Arnavut ilişkilerinin yeniden kurulmasına karar verildi. İtalyan tehlikesi dolayısıyla Arnavutluğun ciddi bir dosta ihtiyacı vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın önerdiği adları Gazi beğenmedi. Sonunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ruşen Eşref Ünaydın'ın Tiran elçisi olmasına karar verildi. 1 Nisan günü gitmeden önce Ruşen Eşref Ünaydın'ı kabul etti. Krala sözlü olarak aktarılacak mesajı yazdırdı. Tutumu hakkında da çeşitli tavsiyelerde bulundu. İtalya için şu talimatı verdi. İtalya aleyhinde bulunulmayacak ama lehinde de konuşulmayacaktır. Övgülere katılınmayacak, önemsemez, umursamaz davranılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine Hasan Rıza Soyak, Özel Kalem Müdürlüğüne Süreyya Anderiman getirildi. Dipnot Bilal Neşimşir, Bizim Diplomatlar, sayfa 462-466. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Haziran ayında Türkiye'ye geleceği kesinleşmişti. Gazi Şah için büyük bir program düzenlenmesini ve hazırlık yapılmasını emretti. İran'la ilgili ciddi kitaplar okuyarak kendini de hazırlamaya başladı. İki komşu devlet tarih boyunca düşmanca ilişkiler içinde yaşamışlardı. Bu düşmanlık ağır ayaklanmaları sırasında da yaşanmıştı. Düşmanlığı kalıcı bir dostluğa çevirmek istiyordu. Şah için halk evinin ikinci katındaki bir bölümün özel olarak döşenip hazırlanmasını emretti. Yüklü bir askeri program yapılmıştı, beğendi. Ama Şah'la birlikte ziyaret edecekleri birlikleri bir aksaklık olmaması için önceden denetlemeyi gerekli gördü. Bu amaçla 7 Nisan akşamı trenle Ankara'dan ayrıldı. Uşak'taki topçu alayından başlayarak ziyaret edecekleri bütün askeri birlikleri denetledi. 16 Nisan akşamı Ankara'ya geldi. Gazi ile birlikte yoğun programa katılanlar bitik dönmüşlerdi. O hiç yorulmamış gibiydi. Oysa hiç dinlenmemiş, 18 birliği denetlemiş, 2 de baloya katılmıştı. Dipnot: Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, 7 Nisan 1934, 16 Nisan 1934. Bakanlar Kurulu 5 yıllık sanayi planını ve ekleri olan raporları 11 Nisan 1934 günü onayladı. Bakanlar Kurulu kararı 19 maddeydi. Plan Süperbank Genel Müdürlüğü'ne yazılan 17 Nisan tarihli gizli bir emirle yürürlüğe konuldu. Hiç vakit yitirilmeden uygulanmasına geçildi. Dipnot: O günkü plan anlayışı bugünkü plan gibi ayrıntılı ve genel değildir. Yapılacak işlerin listesiyle ek raporlardan ibarettir. Kararnamede yer alan başlıklar: pamuklu mensucat, kendir ve keten, yün ipliği, demir, sömik ok, bakır, kükürt, selüloz, kağıt, suni ipek, seramik, kimya, sünger, gül yağı, elektrifikasyon, altın ve petrol. Bu konularda ne yapılacağı açıklanıyor. Bugünlerde Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas'ta 4 büyük çelik silo yapımına başlandı. Silolar bir süre sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne devredilecekti. Bugünlerde önemli bir olay oldu. İki uçak filosu Yeşilköy Havaalanı'nda 24 Nisan 1934 sabahı erkenden uçuşa hazır beklemekteydi. Teknisyenler günler önce uçakların bakımını yapmışlardı. Komutan olasılıklara göre gerekli son emirleri verdi, hayırlı bir uçuş diledi. Pilotlar çift kanatlı tek kişilik uçaklarına koştular, bindiler, motorları çalıştırdılar. Görevli işaret vererek uçakları sırayla pist başına aldı. Uçaklar ard arda uçtular. Havada dönerek bütün uçakların uçmasını beklediler. Önceden kararlaştırılan düzene girdiler ve Karadeniz'e doğru yol almaya başladılar. Hedef Moskova Havaalanı'ydı. Koyu lacivert Karadeniz altlarında çırpınıyordu. Birbirlerinden ayrılmadan ilerliyor, gerektikçe basit işaretlerle konuşabiliyorlardı. Önce Odessa'da, sonra Sivastopol Havaalanı'nda mola vererek benzin aldılar. Hiç dinlenmeden Moskova'ya yöneldiler. Rüzgara kapıldılar, kalın bulutlara girip çıktılar, yağmur yediler. Ara havaalanlarına inerek benzin alıp uçtular. Moskova'ya yaklaşmışlardı, gün batmak üzereydi. İki Rus uçağı yol gösterdi. Toplam 12 saat 1800 kilometre uçmuşlardı. Önceden planlanan saatte sıraya girerek süzülüp ard arda Moskova Havaalanı'na indiler, törenle karşılandılar. Bu Türk askeri uçaklarının ilk uzun ve yurt dışı uçuşuydu. Rus pilotları meslektaşlarını çok sıcak karşıladılar. Bu küçük uçaklarla yapılabilecek en zor uçuşu başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Kucaklayarak kutladılar. Gazi'nin İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, havacıların olayı bilenlerin aklı bütün gün bu olayda kalmıştı. Moskova Büyükelçiliği uçakların esenlikle Moskova'ya vardığını bildirince hepsi rahatladılar. Dipnot: Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, sayfa 561. Gazi Türk-İran dostluğunu başlatmak, kalıcı kılmak için Şah Rıza Pehlevi'nin şerefine kardeşliği işleyecek bir Türk operası besteletmeyi ve sahneletmeyi düşündü. İranlı büyük şair Firdevsi'nin Şehnamesinden yararlanarak Türk-İran kardeşliğini işleyen bir hikaye tasarladı. Münir Hayri Egeli'ye anlattı, yazmasını istedi. Operanın adı Öz Soy olacaktı. Besteci için Cevat Memduh Altar'a danıştı. Cevat Memduh Bey Adnan Saygun'u tavsiye etti. Adnan Saygun devlet bursuyla yurt dışına gitmiş, 2 yıl önce dönmüştü. Emekliye ayrılan Zeki Bey'in yerine senfoni orkestrasının şefliğini yapıyordu. Gazi'nin isteğini öğrenen Adnan Bey çok korktu. Pek az zaman vardı ve hangi solistler, hangi koro, hangi yönetmende bu opera sergilenebilirdi? Metin de çok uzundu. 3 perde 12 tabloydu. Dostları destek verdiler. Başarırsın Adnan. Düşün, ilk Türk opera eseri olacak. Her ilk sancılı olur, haydi. Pek az uyuyarak çalışmaya başladı. Münir Hayri Egeli önemli bir sanatçı değildi. Opera konusunda hiç deneyi bilgisi yoktu. Ama pratik, iş bilir, cesur bir adamdı. Eserin yönetmenliğini üstlendi. Böylece ilk opera yönetmeni oldu. Bu iş için uygun bir orkestra kurulmasını sağladı. Solistler için yurt dışında şan öğrenimi görmüş ya da operaya yatkın sanatçılar bulundu. Nurullah Taşkıran, Nimet Vahit Hanım ve Semiha Berksoy. Bade için Musiki Muallim Mektebi öğrencilerinden yararlanılacaktı. Koro Musiki Muallim Mektebi öğrencileriyle Ankara'daki okullardan derlenen sesi güzel öğrencilerden kurulacaktı. Dans ve koreografi için Selma ve Azade Selim Sırrı Hanımlar, koro için Gazi Eğitim Enstitüsü müzik öğretmenleri Halil Bedi Yönetken ve Mediha Adnan seçildiler. Halk evinde çalışmalar başladı. Dipnot: Ahmet Adnan Saygun, Atatürk ve Musiki, sayfa 38. Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt, sayfa 379-380. Metin Ant, Atatürk ve Tiyatro, sayfa 75-86. 3 Mayıs 1934 günü havacılıkla ilgili önemli bir olay daha yaşandı. Kayseri Uçak Fabrikası'nda tek kanatlı 6 avcı uçağın yapımı sonuçlanmış, açık arazide deneme uçuşları yapılmıştı. Deneme pilotları uçakları çok beğenmişlerdi. Bu güzel uçaklardan biri daha uzun bir deneme uçuşu için Kayseri Havalanı'ndan küçük bir törenle havalandı. Uçak şehir üzerinde bir tur attıktan ve kanatlarını sallayarak havaalanındakileri selamladıktan sonra Ankara'ya yöneldi. Motor tıkır tıkır çalışıyor, uçak her komuta anında yanıt veriyordu. 45 dakikalık bir uçuştan sonra ufukta Ankara göründü. Çiftlik bir büyük orman olmuştu. Alçalarak alana yaklaştı, alanda bekleyenleri görüyordu. Hangarlara bayraklar asılmıştı. Törenle karşılaşılacaktı elbette. Gelen ilk Türk yapımı avcı uçağıydı. Yumuşakça alana indi, pistte ilerledi. Kalabalığın beklediği yere yaklaşıp durdu. Uçağın gövdesinde kırmızı beyaz bir dörtgen, kuyruğunda ay yıldız işareti vardı. Kalabalık uçağı ve pilotu alkışlamaya başladı. Uçaktan inince bir havacı binbaşı sevgiyle kucakladı ve sordu. "Uçağı nasıl buldun?" "Harika." Bu tip uçakların yapımına devam edilecek, yurt dışına da satılacaklardı. 20 Mayıs 1934 Pazar günü Kayseri istasyonu yine tıklım tıklımdı. Başbakanı ve beraberindeki heyeti bekliyorlardı. 5 yıllık sanayi planının ilk eseri Kayseri Kombinası'nın temeli atılacaktı bugün. Tren zamanında geldi. Başbakan alkışlarla karşılandı. Bu büyük sanayi kuruluşu için şehir olarak Kayseri'nin seçilmesi dolayısıyla hükümete minnettardılar. Fabrika için şehirle istasyon arasındaki geniş arazi seçilmişti. Temel atma töreni için oraya kadar yürüye yürüye 10. yıl marşı söylenerek gidildi. Havada başbakan ve temel atma töreni şerefine 2 avcı uçağı uçuyordu. Sümerbank fabrikanın yapımı için mühendis Şevket Torgut'u görevlendirmişti. İsmet Paşa yürürken Şevket Bey'e sordu. "Bu fabrikayı ne kadar zamanda yapabilirsin?" "18 ayda." "Buranın kışı sert ve uzundur. Kışın inşaat durmaz mı?"
Ben yapım programını bunu dikkate alarak hazırladım. Fabrikanın bir an önce çalışmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Her saniyeden yararlanacağım. Makinelerin erken getirilip yerleştirilmesini sağlayacağım.
Teşekkür ederim.
Devlet ilk büyük sivil fabrikasını kuruyordu. Amaç kâr değil, sosyal bir devlete özgü özenler, dikkatler ve ülkülerdi. Sanayileşmeyi başlatmak, pamuğu yurt içinde değerlendirmek, iş alanı açmak, iktisadı hareketlendirmek, iç üretimle ithalatı azaltmak, çalışanlara, bütün sanayicilere örnek olacak biçimde iyi bir hayat düzeyi sağlamaktı. Burası hem iplik hem bez dokuma fabrikasıydı. 33 bin iyi ve binden fazla dokuma tezgahı bulunan. İhtiyacı olan enerjiyi kendi üretecek, fabrikada şimdilik 1500 işçi, 200 memur çalışacaktı. Bu sayı 3 vardiya çalışılırsa 3 katına çıkacaktı. Bu aileleriyle birlikte en az 7000 kişi demekti. Hepsi insanca yaşayacak, çocukları okula gidecek, doğumu ebe yapacak, hastaya parasız bakılacak ve ilaç verilecekti. Devlet sadece fabrika yapmakla yetinmeyecekti. İşçi ve memurlar için lojman, bekar evi, revir, okul, gazino, yemekhane, spor alanları ve misafirhane de yapacaktı. Cumhuriyet bütün Anadolu şehirleri gibi bir ortaçağ şehri olan Kayseri'yi çağa açıyordu. Rusya'ya 70 usta ve teknisyen staja yollanmıştı. Nazilli'de açılacak kombina içinde 60 usta ve teknisyen, 10 stajyer mühendis yollanacaktı. Kombinanın açılışına hazırlık olarak Kayseri'de bir dokuma okulu kurulacaktı. Her şey birbiriyle uyumlu götürülüyordu. İsmet Paşa bir konuşma ile fabrikanın özelliklerini belirtti. Özetle dedi ki, "Büyük sanayi kurmak için derli toplu bir program halinde faaliyete yeni başlamış bulunuyoruz. Bugün temelini atmakla sevindiğimiz eser, elde bulunan büyük sanayi programının bir parçasıdır. Ümit ederim ki gelecek büyük sanayi programının ilk eserinin kurulduğu bu günü memnunlukla ve bu toplantımızı zevkle hatırlayacaktır." Hayır dileyerek temele ilk harcı koydu. Dipnot, ben askerliğimi 1952-53'te Kayseri'de yaptım. Sosyal hayatın, kültürün, sporun merkezi Kayseri kombinasıydı. Daha sınırlı olarak bir de ordu evi vardı. İsmet Paşa'nın söylevi için Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, 2. cilt sayfa 175-176. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi İSKYAN, yani yerleşme kanununu 14 Haziran 1934'te kabul etmişti. Türkiye'ye göçler ve sığınmalar sürüyordu. Kanun İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın açıklamasına göre dil uygarlığa girme, göç, yerleşme ve topraklandırma sorunlarına çözüm getirmek için düzenlenmişti. Yasaya göre aşiretlere tüzel kişilik tanınmayacaktı. Aşiret reisliği, ağalığı, şehriği ve bunlara bağlı her türlü örgüt ve kuruluşlar kaldırılıyordu. Onlara ait kayıtlı kayıtsız bütün taşınmazlar devlete geçecek, devlet bunları dilediği biçimde dağıtabilecekti. Aşiretlerde reislik, ağalık ve şehlik yapmış olanlar ile yapmak isteyenler, Bakanlar Kurulu kararı ile aileleriyle birlikte başka yerlere göçürüleceklerdi. Bazı bölgeler yerleşime kapanacaktı. Bu yasak bölgelere ancak İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yerleşilebilecekti. Söz konusu İskan yasası yürürlüğe girdikten sonra Dersim ve civarı anlaşmazlıklara yol açılmaması için yeni yerleşmelere kapandı, yasak bölge ilan edildi. Bu kanun beylik ağalık düzeninin silahsız, kansız bir biçimde sona erdirilmesinde önemli bir aşamaydı. Kanunun doğulu yurttaşları da memnun edeceği ümit ediliyordu. Dipnot, İskan Kanunu hakkındaki bu açıklamayı Profesör Doktor Şerafettin Tuğra'nın Türk Devrim Tarihi 2. cilt sayfa 196'dan aktardım. İskan konusunda ilgiye değer bir eser Fikret Babuş, Osmanlı'dan günümüze etnik sosyal politikalar çerçevesinde göç ve iskan siyaseti ve uygulamaları, Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006.